Ayrım 29. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 274. İnsipit Hitler. Hitler iş başında. Tarihin değiştirilmez bir yazısıdır. Zamana yön veren büyük hareketler başlangıçta çağdaş kişilerce fark edilmez. Şimdi herhangi bir ilişki dolayısıyla yıllardır hemen her gün her saniye düşünmek ya da yinelemek zorunda kaldığımız, dünyamızın başına görülmemiş felaketler getiren Adolf Hitler adını ilk olarak ne zaman duyduğumuzu hatırlayamıyorum. Herhalde ta başında duymuş olmalıyım. Çünkü bizim Salzburg 2,5 saatlik tren yolculuğu ile Münih'e kapı komşuydu ve orada olup bitenler çabuk duyulurdu. Tarihini pek anımsayamıyorum ama günün birinde oradan gelen bir dost, Hitler adlı bir kışkırtıcının kavgalı dövüşlü toplantılar yapıp en bayağı bir dille Cumhuriyet'e ve Yahudilere atıp tuttuğundan yakınmıştı. Duyduğum ad benim için bir önem ve anlam taşımıyordu. Beni hiç ilgilendirmedi. Çünkü o tarihlerin sarsıntılar geçiren Almanya'sında nice nice kışkırtıcı serüvenci ortaya çıkıp baştakileri devirmeye kalkmış, ama çok geçmeden unutuluvermişti. Yüzbaşı Erhard ve Baltık birlikleri, General Kopçular, gizli dernekçiler, Bavyeralı komünistler, Ren eyaletinin ayrılmasını savunanlar, gönüllü birliklerin önderleri bu konuda ilk akla gelenlerdi. Genel kaynaşmanın ortasında böyle yüzlerce hava kabarcığı uçuşur, patlayınca da hemen yok olurlardı. Yalnızca Almanya'nın herkesçe bilinen ama içten içe işleyen yaralarının kötü kokusunu bırakırlardı arkalarında. Bu yeni Nasyonal Sosyalist Hareketi'nin avuç içi kadar gazetesi Meşbaher Anzeiger, ileride gelişip Völkische Beobachter olduğuydu, bir kez elime geçmişti. Ama Meşbah küçücük bir köydü, adını taşıyan gazete çok bayağı bir dille yazılmıştı. Kim ilgilenirdi böyle bir şeyle? Ama sonra her hafta gittiğim sınırın ötesindeki küçük Reichenhall ve Berchtesgaden'de kollarında parlak renkli gamalı haç baskılı kolluklar olan çizmeli kahverengi gömlekli gençlerin oluşturduğu irili ufaklı birlikler gittikçe arttı. Toplantılar ve yürüyüşler düzenliyor, sokaklarda şarkılar söyleyerek hep bir ağızdan konuşarak geçit töreni yapıyorlardı. Duvarlara kocaman afişler yapıştırıyor, gamalı haçlar çiziyorlardı. Bir an bu serüvenci sürülerin arkasında paraca güçlü ya da daha başka bakımdan ağır basan kişiler ve çevreler bulunması gerektiğini düşünüverdim. O tarihte Bavyera'nın bira mahzenlerinde demeçler veren şu Hitler, böylesine masraflı bir örgütü tek başına tepeden tırnağa donatamazdı. Bu yeni hareketi destekleyen daha güçlü eller olmalıydı. Çünkü üniformaları yepyeniydi. Orduya bunca emek vermiş gerçek askerlerin partal üniformalarla dolaştığı o yoksulluk günlerinde, o saldırı birliklerini kentten kente taşıyan şaşılacak bollukta yepyeni otomobiller, motosikletler ve kamyonlar vardı. Bu gençlerin asker talimi gördüğü ya da o günlerin deyişiyle askerce yetiştirildiği çok belliydi. Bu iş Alman ordusunca yapılmış olmalıydı. Çünkü Hitler başlangıçtan beri gizli ajan olarak çalışıyordu. Gönüllü olarak verilen malzeme delikanlıların teknik açıdan yetişmesi için kullanılıyordu. Önceden hazırlıklı bu savaş oyunlarından birini gördüm çok geçmeden. Sınır yakınında bir yerde sosyal demokratların sessiz bir toplantısı yapılıyordu. Coplu nasyonel sosyalist gençlerle dolu 4 kamyon birden sökün etti. Ve tıpkı daha önce Venedik'te Markus alanında olduğu gibi böyle bir şey beklemeyen sosyal demokratlar bu çevik baskın yüzünden gafil avlandılar. Gelenler faşistlerden öğrenip askerlik bakımından daha da ustaca kullandıkları ve Alman kafasıyla en küçük ayrıntılarına kadar düzenlenmiş bir yöntemle hareket etmişlerdi. Nazi hücum kıtasının bir ıslığıyla kamyonlardan sıçrayıp her önlerine çıkanı copla yere sermişler, polisin karışmasına ya da işçilerin kendini toparlamasına vakit kalmadan yine kamyona binip hızla uzaklaşmışlardı. Sürünün elebaşılığını yapan kişinin keskin bir ıslığı ile hemen atlayıp aynı hızla kamyona geri dönüşte uyguladıkları kusursuz teknik karşısında ağzım açık kalmıştı. Delikanlılar arkadaşlarına çarpıp ortalığı karıştırmadan kamyonun neresinden tutunup nereye oturacaklarını iyi öğrenmişlerdi. Bu yalnızca kişilerin becerikliğiyle başarılamazdı. Bütün bu el çabuklukları kışlada ve talim yerlerinde birçok kez, belki yüzlerce kez iyi deneye denenmiş olmalıydı. Bu birliklerin saldırı, zorbalık ve baskı konusunda iyi yetiştirildiği hemen göze çarpıyordu. Bavyera'da yapılan bu gizli manevralar çok geçmeden duyuldu. Gece herkes uykuya çekilince bu delikanlılar da evlerinden sıvışıp talim yerlerinde toplanıyorlardı. Alman ordusunun görevli ya da emekli subayları bu gençleri çabucak yetiştiriyor ve paralarını ya devletten ya da gizli kaynaklardan alıyorlardı. Resmi makamlar bu tuhaf gece manevralarıyla pek ilgilenmiyordu. Acaba gerçekten uykuda mıydılar, yoksa göz mü yumuyorlardı? Hareketi umursamıyorlar mıydı, yoksa daha da yayılmasını el altından destekliyorlar mıydı? Şu var ki bu hareketi gizlice destekleyenler de sonraları birden sertleşip hızlanınca ürktüler. Resmi makamlarda oturanlar bir sabah uyandıklarında Münih'i Hitler'in eline geçmiş buldular. Bütün daireler işgal edilmiş ve bütün gazeteler başarılmış darbeyi tabanca zoruyla alkışlarla bildirmişlerdi. Cumhuriyetin başındakilerin hiçbir şeyin farkında olmadan bakıp bakıp hayallere daldıkları bulutların arasından inmişçesine General Ludendorff, güç bir sorunu çözmek için umulmadık anda ortaya çıkan kimse ortaya çıktı ama pek çokları gibi Hitler'i atlatacağını sanırken kendi atladı. Almanya'yı ele geçirecek o ünlü hükümet darbesi girişimi öğleden önce başlamış, burada dünya tarihini anlatacak değilim ve bilindiği gibi öğleden sonra sona ermiştir. Hitler kaçmış, az sonra da yakayı ele vermişti. Hareket böylece sönüvermişe benziyordu. O 1923 yılında Gamalı Haçlar saldırı birlikleri ortadan kayboldu. Adolf Hitler adı hemen hemen unutuldu. Bir iktidar adayı olarak hiç kimsenin aklına gelmiyordu artık. Ancak birkaç yıl sonra yine ortaya çıktı ve hoşnutsuzlukların gittikçe kabaran dalgalarınca yükseltildi. Paranın değerden düşmesi, işsizlik, politik huzursuzluklar ama hepsinden çok yabancı devletlerin kafasızlığı Alman ulusunu öfkelendirmişti. Düzenli bir yaşayışı, özgürlük ve hak ilkelerinden her zaman üstün tutmuş olan bütün Almanlarda düzene karşı sonsuz bir istek baş göstermişti. Düzen sağlamaktan söz açan herkes, Göte bile düzensizliktense düzeni yeğlediğini söylemişti. Yüz binlerce kişiyi hemen arkasında buluyordu. Ama bizler tehlikeyi hala sezmiyorduk. Hitler'in kitabını okumak zahmetine katlanmış pek az sayıda yazar bile programını ele alacak yerde aşırı süslü üslubuyla alay ediyordu. Büyük demokrat gazeteler halkı uyaracaklarına ağır sanayi paraları ve delice borçlanmalarla gerçekten pek güç desteklenen bu hareket yarın ya da öbür gün ister istemez çökecek diye okurlarını avutuyorlardı. Ama Almanya'nın o yıllarda Hitler'i kişi olarak da gücü bakımından da küçümseyip önemsememesinin gerçek nedeni yabancı ülkelerde belki hiçbir zaman anlaşılamamıştır. Almanya yalnızca bir sınıf devleti değildi. Bu sınıf ülküsünün arkasında kültürlü kişiye aşırı değer verip tanrılaştırmak gibi bir yan da vardı. Almanya'da birkaç general sayılmazsa devletin bütün yüksek mevkileri o sözüm ona yüksek öğrenimli kişilerin elindeydi. İngiltere'de bir Lloyd George, İtalya'da bir Garibaldi ve Mussolini, Fransa'da Briand gibi halk arasından önemli devlet adamları çıkmasına karşılık, yüksek okuldan vazgeçtik, ortaokulu bile bitirmemiş birinin Baron von Stein, Bismarck ve Prens Bülow'ların oturmuş olduğu bir makama yaklaşabilmesini Almanların aklı almazdı. Hele o adam kimsesizler yurtlarında gecelemiş, yıllar yılı iç yüzü pek bilinmeyen bir ömür sürmüş bir kişi ise. Hitler çeşitli çevrelerden gizliden gizliye çok güçlü yardımlar kazandığı günlerde bile Alman aydınları işte bu kendini beğenmişlik yüzünden gerçeği hala görememişlerdi. Onların gözünde Hitler hala bir birahane palavracısıydı. Asla büyük bir tehlike olamazdı. Başbakan olduğu o 1933 yılının Ocak günleri, kitleler, hatta onu bu mevkiye getirmiş kişiler başbakanlığını geçici sayıyor, nasyonel sosyalist yönetime kısa bir serüven gözüyle bakıyorlardı. İşte o günlerde Hitler'in müstehzi, ustaca tekniği ilk olarak büyük çapta ortaya çıktı. Hitler yıllardır her yana bol keseden söz vermiş, bütün partilerde önemli kilit yerlerini ele geçirmişti. Herkes bu yeni, adı bilinmeyen asker tipinin gücünü kendi amaçları için kullanabileceğini sanıyordu. Ama işte tam o günlerde Hitler'in sonraları büyük politika oyunlarında kullandığı teknik, yok etmek istedikleriyle ant içip Almanca iştenlikle söz vererek anlaşma yapma tekniği ilk büyük başarılarını kutluyordu. Bol keseden söz verme tekniğiyle herkesi aldatmayı öylesine başarmıştı ki iş başına geldiği gün en karşıt çevrelerde bile büyük sevinç duyuldu. Hollanda'da Doorn'da yaşayan kralcıların gözünde imparatorlarının yine başa geçmesine bağlılıkla yol açan kişiydi Hitler. Münih'te Wittelsbachlı, Bargeralı kralcılar da sevinçten bayram ediyordu. Alman nasyonalistleri Hitler'in kendilerine yararlı olacağını umuyorlardı. Önderleri Hugenberg, Hitler'in kabinesinde en önemli yerleri önceden anlaşarak sağladığından durumuna çok güveniyordu. Ama yeminli anlaşmaya karşın birkaç hafta sonra kapı dışarı edilmişti. Ağır sanayiye göre Hitler, Bolşevizm korkusu karabasanını ortadan kaldırmıştı. Hem yıllardır el altından paraca destekledikleri bu Hitler kendi adamıydı onların. Öte yandan iyice yoksul düşmüş küçük burjuvalar da sevinçle rahat bir soluk alıyordu. Çünkü Hitler onları yüzlerce toplantıda hep faiz uşaklığından kurtarma sözü vermişti. Küçük esnaf en tehlikeli rakipleri büyük mağazaların kapatılacağı yolu hiçbir zaman yerine getirilmemiş olan sözleri hatırlıyordu. Hele askerler Hitler'i çok candan karşılamıştı. Çünkü o adam askerce düşünmekte, barıştan yana olanlara küfürü basmaktaydı. Hatta sosyal demokratlar bile Hitler'in bu yüksek mevkiye geçmesini pek kötü karşılamamıştı. Şu sıra iyice sıkıştıran can düşmanları komünistleri Hitler yok edecek umudundaydılar. Sözün kısası, en zıt partiler bile her sınıfa, her partiye, her yöne, her şeye söz verip antlar içmiş olan bu adı bilinmeyen askeri kendine dost biliyordu. Hatta Alman Yahudileri bile pek tedirginleşmiş değildi. Çünkü bakanlığa yükselmiş bir Jacobin'in Jacobenlikle ilgisi kalmazdı. Alman devletinin başbakanı olmuş bir kişi de Yahudi düşmanlığı gibi aşağılık kışkırtıcılıktan elbette vazgeçecektir diye kendilerini aldatıyorlardı. Hem eninde sonunda hukuk ilkesinin sağlam temellere dayandığı parlamentonun çoğunlukla ona karşı olduğu, her yurttaşın anayasa gereğince özgürlüğüne ve eşitliğine güven beslediği böyle bir devlet düzeninde Hitler'in elinden zorbalık gelebilir miydi? Ama Reichstag yakıldı. Parlamento ortadan kaldırıldı. Göring'in sürüleri saldırıya geçiverdi. Almanya'daki hukuk düzeni bir vuruşta yere yıkıldı. Barış sırasında toplama kampları kurulduğunu, suçsuz insanların kışlalarda oluşturulan gizli hücrelerde sorgusuz, yargısız temizleniverdiğini öğrenenler dehşetle ürperdi. Ama yine de çılgınca bir kızgınlığın ilk boşanması olsa gerek diye düşündüler. 20. yüzyılda böyle şeyler sürgit olamazdı. Oysa bunlar daha başlangıçtı. Dünya kulak kesilmişti. Önceleri bütün bu akıl ermez şeylere inanmak istemediler. Ama ben daha o günlerde ilk sığınmacılarla gördüm. Salzburg dağlarını aşarak ya da sınırdaki ırmağı yüzerek geçip bu yana gelmişlerdi. Açlıktan bitkin ve perişandılar. Üstleri başları paramparçaydı. Sonraları bütün dünyayı saracak olan korkunç kaçış bu ilk sığınmacılarla başlamıştı. Ama ben yerlerinden yurtlarından olmuş bu ilk kişilerin sapsarı yüzlerinin benim alın yazımı haber verdiğini, hepimizin de o bir tek kişinin her şey benim kudurganlığına kurban gideceğimizi henüz bilmiyordum. 30-40 yıldır bağlandığı dünya görüşünü birkaç haftada bırakmak çok güç. Hak denilen şeye sımsıkı bağlı bizler, Alman, Avrupa ve dünya vicdanının varlığına inanıyor, canavarlığın da bir sınırı olacağını, insanlık önünde gerileyeceğini sanıyorduk. Burada elden geldiğince dürüst olmaya çalıştığımdan 1933'te ve 1934'te Avusturya'da ve Almanya'da hepimizin yüzde hatta binde bir bile olur saymadığımız şeylerin birkaç hafta sonra patlak verdiğini itiraf etmem gerekiyor. Şu var ki biz bağımsız ve özgür yazarlar bir dereceye kadar güçlükler, hoş olmayan şeyler, düşmanlıklar beklememiz gerektiğini de önceden bilmekteydik. Reichstag yangınından hemen sonra editörüme Almanya'da kitaplarımın sonunun geldiğini söylemiştim. Şaşkınlığı hala gözümün önündedir. O 1933 yılında adamcağız sizin kitaplarınızı kim yasaklayacak diye şaşırıp kalmıştı. Bugüne değin Almanya'ya karşı ne bir şey yazdınız ne de politikaya karıştınız. Durum şuydu. Kitapların yakılması ve Orta Çağ özgü teşhir kazıkları gibi canavarlıkların Hitler'in başa geçmesinden bir ay sonra gerçekleşeceğini en ileriyi görenler bile aklına getirmiyordu. Çünkü nasyonel sosyalizmin vicdansız aldatma tekniği, amaç bildiği, kökten değiştirmeleri dünyayı alıştırmadan tümüyle ortaya vurmaktan kaçınırdı. Yöntem iyice kollanarak uygulanırdı. Belirli bir dozdan sonra küçük bir ara verilirdi. Hep tek tek haplar yutturulur, sonra acaba fazla mı geldi, dünya vicdanı acaba bu kadarını kaldıracak mı diye bir an beklenirdi. Avrupa vicdanı 20. yüzyıl kültürünün bir yüz karası ve utancı olarak bu zorbalıklar sınırın ötesinde oluyor gerekçesiyle tarafsızlığını belirtmeye epeyce çaba gösterdiğinden dozlar gittikçe artırıldı ve sonunda bütün Avrupa mahvoldu. Hitler'in en ustaca başarısı önce manevi hemen sonra da askeri bakımdan gittikçe zayıflayan Avrupa'ya karşı uyguladığı bu yoklaya yoklaya doz artırma taktiği olmuştur. Almanya'da özgür düşüncenin ve bağımsız kitabın yok edilmesi için çoktan verilmiş olan karar da yine o sağı solu yoklayarak iş görme yöntemine göre uygulandı. Kitaplarımızı toptan yasaklayan bir yasa çıkarmakla başlanmadı işe. Bunu 2 yıl sonra yaptılar. Ama bunun yerine nereye kadar gidebileceğini anlamak için önce şöyle bir yokladılar. Kitaplarımıza ilk saldırı, resmi sorumluluğu bulunmayan çevrelerden, Nasyonel Sosyalist Partisi'nden ve üniversiteli gençlerden geldi. Tıpkı Yahudiler için çoktan kararlaştırılmış olan halkın öfkesi oyunu uygulanırken yapıldığı gibi, üniversitelilere kitaplarımıza karşı duydukları öfkeyi ortaya vurmaları için gizli bir işaret verildi. O sıra gericilikten yana her düşünceyi tutmaktan hoşlanan Alman üniversiteleri, bütün üniversitelerde hemen bir araya geldiler. O sıra gericilikten yana her düşünceyi tutmaktan hoşlanan Alman üniversiteleri bütün üniversitelerde hemen bir araya geldiler. Yapıtlarımızı dükkanlardan topladılar. Bir ellerinde dalgalanan bayraklar, öteki ellerinde yağmaladıkları kitaplar büyük alanlara yürüdüler. Alanlara taşınan kitaplar ya eski bir Alman geleneğine uyularak Orta Çağ birden geri gelmişti. Teşhir tahtalarına çivilendi. Benimle arası iyi olan bir üniversiteli sonradan bana bu çivilenmiş kitaplarımdan bir tanesini armağan ettiydi. Ya da büyük odun yığınları üzerinde ve aşırı yurtsever özdeyişler okunarak külleri havaya savruldu. Çünkü insanların bu biçimde yakılmasına razı gelinmiyordu artık. Propaganda Bakanı Goebbels bu kitap yakmaları kutsamaya son dakikada karar vermişti. Ama bu davranış yine de yarı resmiydi. Üniversitelilerin kitap yakmalarını ve bizlere saldırmalarını Almanların ne kadar az benimsediğini hiçbir sonuca varılamaması çok açık göstermişti. Kitapçıların hiçbir yapıtımızı ortaya çıkarmamaları konusunda uyarılmasına ve hiçbir gazetede kitaplardan söz açılmamasına karşın gerçek okurlar bütün bunları umursamıyordu. İşin ucu zindan ve toplama kamplarına dayanıncaya kadar kitaplarım bütün zorluklara ve kışkırtıcılıklara karşın 1933'te de 1934'te de hemen hemen eskisi kadar çok satılıyordu. Birden ortalığı kaplayan bir sürü ırkçı ve nasyonel sosyalist sözde yazarı okumaktansa bizleri bağlılıkla izlemeyi yey tutan yüz binlerce ve milyonlarca Alman okurumuzu zorla bizden uzaklaştırabilmek için kitaplarımızın baskı, satış ve dağıtımını devlete ihanet suçu sayan Alman ulusunun korunması yasası çıkarıldı. Edebi varlığımın Almanya'da böylesine yok edilmesi biçimini alan alın yazımı, yapıtlarını benimkinden çok değerli bulduğum Thomas Mann, Heinrich Mann, Werfel, Freud ve Einstein gibi ünlü çağdaşlarımla paylaşmam utandırıcı değil, onurlandırıcıdır. Çoğunluğun paylaştığı genel anın yazısı içinde kendi durumumu felaketlere katlanmış insan davranışı göstermekten hiç hoşlanmadığım için ancak istemeye istemeye söz konusu ediyorum. Ama ne tuhaftır ki nasyonel sosyalistleri hatta Hitler'in kendisini pek kötü duruma düşürmek bana nasip oldu. Hor görülen öteki kişiler arasında en çok benim edebi kişiliğim Berchtesgaden villasının yüksek çevrelerinde öfke ve tartışmalara konu oldu. O dönemin en güçlü adamı sayılan Hitler'i kızdırmış olmaktan duyduğum sessiz hoşnutluğu hayatımın en sevinçli olaylarından sayarım. Yeni rejimin daha ilk günlerinde hem de hiç farkında olmadan bir tür kargaşalığa yol açtım. Benim yakıcı sır öykümden alınmış olan ve o adı taşıyan bir film o sırada bütün Almanya'da gösterilmekteydi. Hiç kimse bunda en küçük bir sakınca bulmamıştı. Ama Reichstag yangınının ertesi günü nasyonel sosyalistler kendi suçlarını komünistlere yüklemeye çabalarken yakıcı sırrın afişleri ve panoları önünde toplananlar göz kırpıp birbirlerini dürterek gülüşmeye başladı. Filmin adına bakıp gülüşmelerin nedenini az sonra Gestapo anladı. O akşam motorlu polisler birbirini izledi, filmin gösterilmesi yasaklandı ve öykümün adı ertesi gün bütün gazete ilanlarından ve afiş kulelerinden kayboluverdi. Ama bir sözden tedirginleşip yasaklamaları, hatta bütün kitaplarımızın yakılması ve yok edilmesi yine de pek büyütülmemeli. Buna karşılık bir başka olayda durum değişikti. Dünyanın gözündeki prestijleri bakımından o sıkışık anlarda vazgeçemeyecekleri bir adama birlikte bir operayı yeni bitirdiğimiz Richard Strauss gibi Alman ulusunun en büyük ve ünlü müzik ustasına kötülük etmeden bana bir şey yapamazlardı. Richard Strauss'la ilk işbirliğimdi. Daha önceleri onun bütün opera librettolarını Elektra ve Rosenkavalier'den beri Hugo van Hofmannsthal yazmış bulunuyordu. Richard Strauss, Hofmannsthal'in ölümünden sonra bana editörümle haber gönderip tasarladığı operasının librettosunu yazar mıyım diye sordurmuştu. Böyle bir istek benim için büyük bir onurdu. Max Reger, ilk şiirlerimi besteleyeli beri müzik ve müzisyenlerle yakınlığım vardı. Busoni, Toscanini, Bruno Walter, Alban Berg'le yakın dostluklar kurmuştum. Ama Handel, Bach ve Beethoven'dan beri süren, gerçek Alman müzisyenleri kuşağının sonuncusu olan Richard Strauss gibi, günümüzün en verimli bestecisine yararlı olmayı elbette candan isterdim. Hemen evet dedim ve Strauss'la daha ilk karşılaşmamızda yeni operası için Ben Jonson'ın The Silent Woman, Susan Kadın konusunu ele almayı önerdim. Strauss'un önerilerimi hemen ve çok iyi kavraması benim için hoş bir sürpriz oldu. Onda böylesine hızla bir sanat kavrayışı, böylesine şaşırtıcı bir tiyatro bilgisi bulacağımı hiç aklıma getirmemiştim. Daha konu anlatılırken o buna hemen bir oyun biçimi veriyordu. Daha da şaşılacak olanı kendi olanaklarının sınırlarını göz önünde tutuyor ve bunu korkunç bir kesinlikle bir bakışta görebiliyordu. Ömrüm boyunca pek çok büyük sanatçıya rastlamışımdır ama kendine karşı böylesine yansız davranabileni hiç görmedim. Strauss görüşmemizin hemen başlangıcında büyük bir açık yüreklilikle bana içini döktü. 70'lik bir müzikçinin o ilk yılların esin gücünden artık yoksun bulunduğunu bilmez değildi. Bundan böyle Till, Eulenspiegel ve Tod und Werklärung gibi senfonik yapıtlar başarabileceğini pek ummuyordu. Çünkü katışıksız müzik yaratıcı bir tazeliği gerektirir büyük ölçüde. Ama söz ona hala esinler getirmekteydi. Biçimlenmiş bir söz olursa buna dramatik güzellikler katabilirdi. Çünkü olaylar ve sözler onun kafasında kendiliğinden müzik konuları doğuruyordu. Son yıllarda kendini operaya vermesi bundandı. Operanın bir sanat biçimi olarak eskidiğini elbette biliyordu. Wagner'in o görkemli doruğunu kimseler aşamazdı. ama yüzünü kapayan bir Bavyeralı gülüşüyle "Ama!" diye ekliyordu. Ben onun çevresinde dolambaçlı bir yol bulmakla işin içinden çıkabildim. Ana hatlarda anlaştıktan sonra ufak tefek bazı yol göstermelerle yetindi. Beni %100 özgür bırakıyordu. Çünkü verdi örneği, önceden belirli bir metin ona hiçbir esin vermezdi. Ancak bir edebiyat ürününden esin umabilirdi. Tek isteği, metne, müziğin renkli gelişmesine çok yararlı olan bir iki karışık durum yerleştirmemdi. Strauss, "Ben Mozart gibi öyle uzun ezgiler yakalayamıyorum," diyordu. "Ancak kısa motifler bulabiliyorum. O motifleri işliyor, olabildiğince değerlendiriyorum ve sanırım bunu şu sıra kimse benim kadar beceremiyor." 29. ayrımın sonu, sayfa 282.